Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda ben Deniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim geçtiğimiz haftaki programımızda Alak suresinin 15. ayet-i kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki programımızda da oradan devam etmeyi arzu ediyoruz. Ama bununla birlikte hem sureyi genel olarak tekrar bir dinleyelim, meali şerifini bir hatırlayalım. Ardından geçtiğimiz haftaki programımızın kısa bir hülasasını konuşmuş olalım. Sonrasında da inşallah kaldığımız yerden devam etmiş olalım. Şimdi inşallah kıymetli hocamızdan Alak suresini bir dinleyelim efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekremüllezî alleme bil kalemi allemel insâne mâ lem ya'lem. Kellâ innel insâne leyatgâ en râhu istegnâ. İnne ilâ rabbikel rucâ. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediklerini öğreten O'dur. Gerçek şu ki, insan azgınlık yapar. Kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir. Peygamberi namazdan men edeni gördün mü? Namaz kılarken bir kulu. Ne dersin? O peygamber doğru yolda ise yahut takvayı emrediyorsa? Ne dersin? O men eden peygamberi yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa? Bu adam Allah'ın yaptıklarını gördüğünü bilmez mi? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse derhal onu alnından, o yalancı, günahkar alından perçemden yakalarız, cehenneme atarız. O, hemen gidip kendi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, ona uyma. Allah'a secde et ve yaklaş. Evet, kıymetli hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
Şükürler olsun, elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Hocam, geçtiğimiz haftaki programımızda 15. ayeti kerimeye kadar gelmiştik. Arzu ederseniz öncelikli olarak buraya kadarki olan ayeti kerimelerin böyle hülasasını kısaca bir toparlayalım. Ardından da inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun.
Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İşte Alak suresi üzerinde bu üçüncü programımız olmuş oluyor. Hülasa olarak sureden nelerden bahsettiğini, konusunun neler olduğunu ana hatlarıyla hatırlayacak olursak, ilk beş ayet, Alak suresinin ilk beş ayeti peygamberimize nazil olan ilk ayetlerdi. Bu ayetlerde işte yaratanın adıyla okumak, yaratanı tanımak, onun adına okumak, yazmak, ilmin ehemmiyeti vurgulanıyor. Tabi İslam medeniyeti bir İlim medeniyeti, irfan medeniyeti, okuma medeniyeti. Tabii ardından insanın ilk yaratılışı dan bahsedildiği gibi surede hem de dönüşün Allah'a olduğu hatırlatılıyor. Hem başı hem sonu insana hatırlatılmış oluyor. Yine bu surede bir takım bedbaht insanların başkalarını kendisi hayır yolda olmadığı, ibadet üzere olmadığı halde başkalarına da mani olmaya çalışan insanların hali, misali anlatılıyor. Tabii bunun Peygamberimiz zamanındaki sebebi nüzullerinden bahsettik. Peygamberimizin namaz kılarken men edilmeye çalışılması, engellenmeye çalışılması hususuna dair rivayetleri naklettik. İşte bir bakıma cahil, bilgisiz, zenginliğine, varlığına güvenen, onlara dayanarak şımaran, isyan eden, başkalarına hücum eden, azgınlık eden insanların durumu bir bakıma bu surede anlatılmış oluyor. İşte esas sebebin özülü Ebu Cehil hakkında. Peygamberimiz secde ederken yemin ediyor ki işte gidip ensesini ayağımı basarak yüzünü yere sürteceğim diye. Peygamberimiz makamı İbrahim'de Kabe'nin yanında namaz kılarken Peygamberimize doğru yaklaşıyor fakat geri çekilmeye başlıyor. İşte neden böyle yaptığını sorunca müşrikler ona benimle onun arasında ateşten bir hendek vardı. Hatta bir kısım kanatlar gördüm diye ifade ediyor, korkuyor, geri çekiliyor. Peygamberimize de bu durum arz edilince eğer yanıma kadar gelseydi melekler onu parçalayacaktı diye ifade ediyor. Yani dolayısıyla burada sebebin üzül hususi olsa da genel olarak manasının genel olmasına bu mani değil. İşte müminlerin ibadetine, kulluğuna engel olmaya çalışan insanlara bu bir misaldir. İşte burada Ebu Cehil sebebin üzülü olsa da buna benzer insanlar tarih boyu hep ola gelmişlerdir. İşte Firavun gibi, Nemrut gibi insanların dinine, din hürriyetine varıncaya kadar müdahale eden, bundan dolayı insanlara zulmeden insanlar hiç eksik olmamıştır. Her devirde olduğu gibi bu devirde de benzer insanların olacağı, kıyamete kadar bu tür Allah'ın dinine karşı çıkan, engel olmaya çalışan insanların olacağı aşikardır. Ama surede aynı zamanda bu insanların akıbetinin ne olacağı, sonunun ne olacağı da anlatılıyor. İşte biz buraya kadar gelmiştik. 15. ayet-i kerimede namaz kılan, Allah'a ibadet eden insanlara engel çıkaranların, onlara zulmedenlerin akıbetinin ne olacağına dair bir takım bilgiler var. Burada işte 15. ayetten itibaren bunlara işaret ediliyor.
Evet, 15. ayet-i kerimeden itibaren bahsedilen mevzulara biz de değinmiş olacağız. Fakat onun öncesinde de ben bu hülasayla ilgili son noktasında bir şey sormak istiyorum. İnsanlara zulmeden, insanlar her devirde vardır dedik. Bu bazen yeri geliyor, eşyalar oluyor, bazen insanlar oluyor, bazen farklı vesileler oluyor. Hatta geçtiğimiz hafta da programımızda ifade etmiştik. Her devrin Ebu Cehil'i tabiri caizse oluyor. Bu bazen şekil, kılıf değiştiriyor. Farklı bir renge bürünüyor ama yine de oluyor. Bunu böyle kısaca günümüzle ilgili de değerlendirecek olursak, günümüzde modern Ebu Cehiller, bu eşya bakımından da olabilir, insan bakımından da olabilir. Modern Ebu Cehillerle ilgili neler diyebiliriz hocam?
Yani işte dediğimiz gibi her Musa'nın bir Firavunu vardır diye Arapların bir sözü var. Her devirde de hakkın temsilcileri olduğu gibi batılın temsilcileri de her zaman var. Bu mücadele kıyamete kadar sürecek, devam edecek ya da işte şeytanın peşinden gidenler, Rahman'a kul olanlar, bunların mücadeleleri her zaman devam edecek. Önemli olan biz üzerimize düşen vazifeyi yapıyor muyuz? Bu Allah'ın düşmanları, din düşmanlarına karşı üzerimize düşeni yapıyor muyuz? Bu mesele önemlidir. Hatta bir şeytanla ilgili olarak Ruhul Beyan'da yine başka bir yerde şöyle bir bilgi geçiyor. Biz diyor şeytandan Allah'a sığınmakla emrolunduk. Şeytanı yenmekle emrolunmadık.
Evet.
Bizim vazifemiz Allah'a sığınmaktır, Allah'a dayanmaktır. Ya da bu tür din düşmanlarıyla, iman düşmanlarıyla, ibadet düşmanlarıyla bizim üzerimize düşen onlara tebliğ etmektir, doğruyu anlatmaktır. Onlarla üzerimize düşen mücadeleyi yapmaktır ama gerisi Allah'a kalmıştır. Bu hiçbir zaman ne hak sona erer ne batıl sona erer. Ne o sıfırlanır ne o sıfırlanır. Çünkü bu bir imtihan dünyasıdır. Herkes kendi vazifesini yapıyor. Kendi bildiği davanın peşinden gidiyor. O halde bu mücadele son nefese kadar devam edecektir. Efendim, bir bakıma işte peygamberimiz de bu konuda teselli ediliyor. Yani kendisine yapılan zulümler, işkenceler vesaire gibi, yani bu böyle yapan insanların akıbetinin ne olacağı anlatılıyor. Bunlara aldırış etmemesi, bunların cezasının Allah'a ait olduğu ifade ediliyor. Sen onlara itaat etme. Surenin sonunda esas mesele o. Sen onların peşine düşme. Sen onların dediklerini yapma. Sen namazına, ibadetine düşüp sen Allah'a yaklaşmaya bak. Bu ifade edilmiş oluyor. Belki bu çerçevede sorunuzun cevabını da belki değerlendirmemiz mümkün olur.
Evet, teşekkür ediyoruz. 15. ayet-i kerimeden devam edelim arzu ederseniz. Hayır, hayır. Şayet bu tutumundan vazgeçmezse yemin olsun ki onu perçeminden yakalayacak, cehenneme sürükleyeceğiz. Evet, perçem belki biraz burada açıklamamız gerekebilir. Ardından da ayetin genel muhtevasıyla ilgili de buyurun.
Evet, şimdi burada tabii Ebu Cehil'in daha önce peygamberimize yaptıkları ile ilgili rivayeti nakletmiştik. Burada da Ebu Cehil'in cezasının ne olacağı, en başta onun veya bu onun tıyniyeti üzere olan, onun gibi dine düşman olan, iman ehlini, ibadet ehlini engellemeye çalışan insanların akıbetine dair bir burada malumat var. Hayır, le illem yentehi, eğer bu tutumundan vazgeçmezse, yaptığını sona erdirmezse, lenesfe'an bin nasiye, onu nasiye perçeminden yakalayacağız. Evet, yakalayıp tabii cehenneme sürükleyeceğiz manasına. Tabii bu nasiye alın manasına da kullanıyor ama esas itibariyle başın ön tarafındaki saçlara verilen bir isimdir. Yani perçem diye ifade ediyoruz Türkçe'de. Bu ifadede bir tahkir anlamı var. Yani biz onu alnının perçeminden, alnındaki saçlarından yakalayıp cehenneme atarız manasındadır ki burada onu tahkir etme, horlama, zelil kılma manası var. Yani bir insanı demek ki böyle horlayarak, küçük düşürerek bir ceza vermek için alnından tutup atmak ifadesi kullanılıyor. Yine yani ahz, yakalamak, tutmak manasına Araplar ahzun bin nasiye derler ki bunun manası bir kimseyi kahır ile ona değer vermeksizin zelil, hor bir biçimde aşağılayarak yakalamak için kullanılan bir ifadedir. Dolayısıyla bu ifadenin şu manaya geldiği de söylenmiştir. İşte bu ayetin sebebi nüzulü, ilk ana inme sebebi Ebu Cehil ile ilgili olduğunu söylemiştik. Ebu Cehil de Bedir'de öldürüldü. İşte onun bu şekilde perçeminden yakalanmasının Bedir günü, Bedir Savaşı'nda olduğu, işte o şekilde başının kesilip sürüklenmesiyle bu ayetin manasının tecelli ettiği söylenmiştir. Yani bu manaya göre eğer Ebu Cehil, ey Habibim, seni namaz kılarken men etmeye kalkacak olursa sen hiç merak etme ki biz onu işte perçeminden tutup sürükleyeceğiz. Yani Müslümanlar elbette bunu yapacak ama Cenab-ı Hak bunu da kendisine nispet ediyor bir bakıma. İşte o andaki zulmüne bakma sen. İleride onun göreceği ceza budur diye bir bakıma müjdelenmiş oluyor. Gerçekten de Ebu Cehil bu tür davranışlara devam etmiştir. Nihayet cezasını Bedir gününde, Bedir Savaşı'nda görmüştür. Mesela işte bu bir rivayet var peygamberimize, işte bu Efendimiz yine namaz kılarken yine Ebu Cehil peygamberimizin yanına geliyor. Ey Muhammed diyor, ben seni bundan men etmedim mi? Yani namaz kılma. Namaz kılamazsın diye ben seni engellemedim mi, yasaklamadım mı diyerek peygamberimizi tehdit etmeye başlıyor. Peygamberimiz de ona sert bir cevap veriyor. İşte onun bu işe karışamayacağını bir bakıma ifade ediyor. Bunun üzerine Ebu Cehil diyor ki sen de biliyorsun ki bu Mekke Vadisi'nde, Mekke'de taraftarı, yandaşı benden çok olan kimse yok diyor. Yani etrafı, yandaşı, taraftarı en çok olan adam benim. Bana bir şey yapamazsın, bana gücün yetmez gibi peygamberimize böyle cevap veriyor. İşte bunun üzerine işte devam eden ayetler فَلْيَدْعُ نَادِيَ, gitsin taraftarlarını çağırsın, سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ, biz de cehennem zebanilerini çağıracağız ayeti bunun üzerine nazil oluyor. Böylece işte ahiretteki bu cezasına ilaveten bu Bedir'deki bu yalancı, hata işlemiş, günahkar, alına perçeme sahip olan efendim bu yalana ve günaha batmış Ebu Cehil'in perçeminden yakalayacağız ifadesinin dünyada da bir tecellisi olmuş. Dediğimiz gibi Bedir Savaşı'nda öldürülmüş, boynu kesilmiş. Bunun da enteresan bir hikayesi var. Sahabilerden Abdullah bin Mes'ud var. Abdullah İbni Mes'ud zayıf, nahif bir sahabi. Hatta rüzgar çok kuvvetli estiğinde uçacak gibi olurmuş. Yani o kadar zayıf, nahif bir sahabi. Rahman suresi nazil olunca Mekke döneminde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu sureyi Kureyş'in ileri gelenlerin, bu azılı ileri gelen müşriklerin karşısında kim okur diye sorunca zayıf, nahif bir sahabi ama yüreği çok büyük. Hemen öne atılıyor, diyor ki ya Resulallah ben okurum diyor. Peygamberimiz onu yerine oturtuyor. İkinci kez soruyor. Bu sureyi onlara karşı kim okur deyince yine Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ayağa kalkıyor, öne atılıyor. Peygamberimiz üçüncü defa yine tekrarlıyor. Yine Abdullah bin Mesud öne atılıyor. Zayıf, çelimsiz, yani bedenen zayıf bir sahabi olduğu için Efendimiz ona acımış aslında. İzin vermek istememiş. Ama ısrar edince efendim Abdullah bin Mesud radıyallahu anh gidiyor o zayıf nahif haliyle müşriklerin karşısında, müşriklerin elebaşlarının karşısında Rahman suresini okumaya başlıyor. Tabii Ebu Cehil hemen ayağa kalkıyor ve Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın suratına bir tokat atıyor. Tabii öyle kuvvetli vurmuş ki müşrik Ebu Cehil, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın kulağı yarılmış ve kanamaya başlamış. Tabii Abdullah bin Mesud radıyallahu anh gözlerinden yaşlar aka aka, kulağından kanlar akar bir vaziyette Peygamberimizin yanına geliyor. Peygamberimiz onu görünce ister istemez ona acıyor, merhamet ediyor. Biraz da mahzun oluyor Efendimiz, başını öne eğiyor. Bu sırada Cebrail aleyhisselam gülerek, tebessüm ederek ve müjde vermek üzere geliyor. Peygamberimiz onun bu durumunu görünce diyor ki ey Cebrail sen gülüyorsun ama İbni Mesud ağlıyor. İbni Mesud'un, Abdullah bin Mesud'un durumu ortada. Böyle söyleyince Cebrail aleyhisselam sen diyor, o diyor bunun sebebini, yani benim neden tebessüm ettiğimi ileride öğrenecek diyor. Tabi aradan zaman geçip işte Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret etmişler. İşte Bedir Savaşı olduğu zaman tabi zayıf nahif bir sahabi olduğu için işte savaştan sonra onun da efendim cihatta bir payı olsun, nasibi olsun diye Peygamber Efendimiz ona diyor ki mızrağını al, savaş bitmiş, yaralılar arasında dolaş. İşte ölmek üzere olan bir müşrik görürsen onu bul ve katlet diye söylüyor. Böylece sen de efendim mücahit sevabı almış olasın diye. O da bu emir üzerine işte maktuller arasında dolaşırken bir de bakıyor ki Ebu Cehil daha ölmemiş, can çekişiyor efendim. Adeta böğürür gibi sesler çıkarıyor Ebu Cehil. Tabii Ebu Cehil çok güçlü, kuvvetli olduğu için Abdullah bin Mesud kendisine bir zarar vereceğinden endişe ediyor ve geriden mızrağını çıkarıp Ebu Cehil'e fırlatıyor ve onu boğazından vuruyor. İşte yine Kalem suresindeki Estağfirullah senesimuhu alel hurtum. Biz yakında onun burnuna damga vuracağız. Ayet-i kerimesinin buna işaret olduğu da söylenmiştir. İbni Mesud radıyallahu anh tabii Ebu Cehil'i böyle bu şekilde zayıf bir durumda görünce, aciz bir durumda görünce onun göğsünün üzerine çıkmak istiyor. Fakat çok zayıf olduğu için Ebu Cehil'in göğsünün üstüne çıkmaktan endişe ediyor. Ancak bir yolunu bulup Ebu Cehil'in göğsünün üzerine oturuyor. Ebu Cehil Abdullah bin Mesud'u göğsünün üzerinde görünce daha yani o can çekişirken bile o müşrik gururu daha şey yapmamış, kırılmamış. Ey zavallı koyun çobanı diyor Abdullah bin Mesud'a. Çok sarp ve çetin bir yere çıktın, çok yüksek bir yere çıkmışsın filan diye böyle daha kibrini, gururunu ortaya koyuyor. İbni Mesud radıyallahu anh da işte İslam yücedir, onun üzerine çıkılamaz diyor. Ebu Cehil diyor ki arkadaşın olacak Muhammed'e söyle, şu ölmek üzere olduğum şu anda benim nazarımda diyor ondan daha fazla buğz ettiğim, kin duyduğum, nefret ettiğim hiç kimse yoktur.
Adeta bu halde bile kinini, gayzını kusuyor.
Yani son nefeste bile o can çekişirken efendim peygamberimize olan nefretini ifade ediyor. İşte onun için bir rivayette peygamberimiz Ebu Cehil'in bu söylediklerini tabii Abdullah bin Mesud haber vermiş peygamberimize. Benim firavunum Musa'nın firavundan daha beterdir. Ki Ebu Cehil için bu ümmetin firavunudur diye de bir hadis var. Benim firavunum diyor Musa'nın firavundan daha beterdir yani Ebu Cehil. Çünkü Musa'nın firavunu yani firavun o Kızıldeniz'de sular kapanmaya başlayıp da boğulacağını anlayınca "Âmentü ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi benu İsrail" ayet-i kerimede geçtiği üzere gerçekten İsrailoğullarının inandığı ilaha ben de inandım diye son nefeste hiç olmazsa iman etti diyor. Benimkisi ise İsyanını daha da artırdı. Son nefeste bile kinini kustu. İşte daha sonra peygamberimiz Abdullah bin Mesud'a kılıncını vermiş ve Abdullah bin Mesud da Ebu Cehil'in kellesini koparmış. Ebu Cehil'in kafasını koparınca tabii taşıyamıyor yani. Zayıf bir sahabi dediğimiz gibi İbni Mesud. Ebu Cehil de iri kafalıymış demek ki. Kulağını efendim dilerek oradan bir ip geçiriyor Abdullah bin Mesud. Bu iple Ebu Cehil'in başını sürüye sürüye peygamberimizin önüne kadar getiriyor. İşte bu sahne olduğu zaman da Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e yine gelip yine tebessüm ediyor. Ona şöyle diyor Cebrail aleyhisselam. Kulağa kulak. Yani daha önce Ebu Cehil Abdullah bin Mesud'un kulağını yaralamıştı, dilmişti.
Kanatmış,
İşte bu da evet. Efendim Abdullah bin Mesud da onun kulağını bu şekilde delerek başını sürükledi. Ancak diyor Cebrail aleyhisselam burada baş kulakla birlikte kesilmiş. Orada bir kulak vardı. Bir buradaki kulağın yanında bir de baş kesilmiş diye tebessüm ettiği naklediyor. Yani dolayısıyla eğer diyor bu yaptığına son vermezse ayette biz onu perçeminden yakalayacağız. O efendim yalan ve günaha batmış perçeminden ayetinin hakikati burada gerçekleşmiş oluyor, ortaya çıkmış oluyor.
Şimdi inşallah 16. ayeti kerimeden devam etmiş olalım. Evet, o yalana ve günaha batmış perçeminden. O zaman gitsin de yardıma çağırsın taraftarlarını. Biz de onu cehenneme sürmeleri için zebanileri çağıracağız. Yalana ve günaha batmış perçem. Hocam burada açıkçası ufak böyle açıklamalar yapabiliriz zannediyorum. Bazı terimler var.
Evet, onları kısa burada kısa... tabii edebi sanatlar var, evet. İncelikler var. Yani 15. ayette biz onu perçeminden yakalarız. Bu bir tahkir, küçük görme manası ifade ediyordu. 16. ayette ise bu perçemin efendim yalancı, günahkar bir perçem olduğu ifade ediliyor. Tabii bundan maksat o perçemin sahibi, o insandır. Yani bu kendisine bu ceza reva görülen, ceza uygun görülen bu kimsenin yalancı bir kimse olduğu ve yaptığı hatalar ifade edilmiş oluyor bu şekilde. Yoksa bizzat perçemin kendisi değil. Yani o kadar yalana ve günaha batmıştı ki adeta efendim o yalancılığı, o günahkarlığı perçeminden dışarı çıkmıştı, zuhur etmişti. Yani burada yine hem bir tahkir manası var hem de onun neden bu şekilde azaba, cezaya düçar olduğunun da bir bakıma sebebi ifade edilmiş oluyor. Yalancılığı, işlediği hatalar, günahlar yüzünden onun bu şekilde hem tahkir edildiği hem de cezalandırıldığı anlaşılıyor. İşte Ebu Cehil'in yalancılığı nedir? Peygamberimizi inkar etmesi, işte Allah Muhammed'i peygamber olarak göndermedi derken hem Allah'a iftira ediyordu hem de peygamberimiz sihirbazdır diyordu peygamberimiz hakkında. Bu tür yalancılığı en başta bu tür sözleridir. Hata işlediği günahlar da peygamberimize, Müslümanlara yaptığı zulümler de onun işlediği hatalar olarak ifade edilebilir. İşte Ebu Cehil aynı zamanda bir sonraki ayette فَلْيَدْعُ نَادِيَ kendi meclisini, kendi taraftarlarını çağırsın ayeti kerimesi. İşte peygamberimize karşı işte benim taraftarım çok, benim arkamdaki insanlar çok efendim, benim meclisimde en kalabalık olan kimseyim, arkası en güçlü olan kimseyim bu Mekke Vadisi'nde. Yani peygamberimize sen bana bir şey yapamazsın, senin kabilen bana bir şey yapamaz gibi meydan okumasına Cenab-ı Hak yine meydan okuyarak cevap veriyor. gitsin çağırsın o taraftarlarını, meclisinde olan kimseleri diye ifade ediliyor. İşte Darun Nedve diye bir müşriklerin bir araya geldikleri, toplandıkları bir yer vardı. İşte Ebu Cehil burada önde gelen kimselerdendi. Ve işte bu insanları peşine taktığı için meclisi, taraftarı, arkası en kalabalık kişi olmakla övünüyordu. Cenab-ı Hak da sen çağır bakalım bu taraftarlarını, sana bir faydası olacak mı? Sened öz zebaniye, biz de sen onları çağırırsan biz de sana zebanileri çağıracağız, cehennem zebanilerini. Onlar da seni tutup efendim cehenneme atacaklar. İşte o zaman senin bu adamlarının, taraftarlarının, akrabalarının veya bu meclisinde olan bu insanların sana efendim bir faydası olacak mı? Çağır bakalım diye Cenab-ı Hak adeta ona meydan okumaktadır. İşte bu zebani kelimesi, zebaniye kelimesi aslında kelime olarak valinin, idarecinin yardımcılarından bir zümre manasına geliyor. İşte valinin yardımcılarına zebani kelimesinin esen lügat manasında kullanılması, onlarda bir takım işte tanınmaları için üzerlerinde bir alamet işaret koymalarından dolayı onlara bu isim verilmiş. İşte bu azap meleklerine zebani denmesi de işte onların kafirleri şiddetle yakalayarak cehenneme itmelerinden, cehenneme atmalarından, vazifelerinin bu olmasından dolayı onlara bu isim verilmiş. Dolayısıyla ezzebaniye kelimesinden maksat, zebanilerden maksat azap melekleridir. İşte bu azap melekleri şiddetle ezmek ve cehenneme atmak, onları azaba sürmek de vazifeli meleklerdir. Yine efendim zebanilerin işte Ebu Cehil'i ve onun işte heva ve hevesini, onun meclisinde bulunanları, onun şeylerini cehenneme sürükleyen Cenab-ı Hakk'ın celalini, işte celalinin temsilcisi olan bu azap meleklerini ifade etmektedir. Yani hülasa ya onun dünyada yaptıkları bir işe yaramayacaktır. O önceki ayette geçtiği üzere onun o günahkar, yalancı, günahkar perçeminden yakalanarak cezalandırılacaktır. Nitekim Bedir'de işte önceki bölümde anlattığımız gibi cezasını çekmiştir. Bedir gününde öldürülmüştür. Hatta işte Cenab-ı Hakk'ın hikmeti, tecellisi en zayıf bir sahabi onun boynunu kesmiştir. Keşke senin gibi bir işte koyun çobanı değil de güçlü kuvvetli biri beni öldürse diye. O bile onun için bir azap olmuştur. Ama bu azapla kalmayacaktır. Ahirette de cehennem zebaniler, o ne kadar taraftarlarıyla, yandaşlarıyla övünecek olursa olsun, öbür tarafta da cehennem zebanileri onu tutup cehenneme sürükleyecekleri. Dolayısıyla Allah'ın Resulüne, Allah'ın dinine karşı çıkan insanların ne dünyada ne ahirette netice itibariyle rahat görmeyecekleri ifade edilmiş oluyor en vurucu, belli bu ifadelerle.
Evet hocam, 19. ayet-i kerimeye geldik. Bu arada bu ayet-i kerimeye gelmişken hatırlatmakta fayda var. Kur'an-ı Kerim'deki tilavet secdelerinden birisi de bu ayet-i kerimede geçiyor. Kur'an-ı Kerim'den bu sureyi, bu ayeti dinlediğimiz programın başında da hocamızdan dinlemiştik. Dinleyenlerimize biz de buradan hatırlatmış olalım. Bu ayet-i kerimenin muhtevasınca inşallah secdemizi de ihmal etmeyelim, unutmuş olmayalım. Bizden hatırlatması diyelim. 19. ayet-i kerimenin meali şerifi ise hayır, sen sakın ona boyun eğme, Rabbine secde et ve ona yaklaş. Burada da hocam bu kadar şeyin ardından, problem, mesele, müşkilatın ardından belki bir formül gibi Rabbine secde et ve ona yaklaş. Bunun açılımı da zannediyorum öncelikli olarak itaat ve ibadet kısmından anlayabiliriz. Buyurun.
Evet, yani burada peygamberimize hayır, hayır asla sen ona uyma. Yani bu ifade, kella ifadesi yukarıdaki yasaklamanın ardından başka bir yasaklamayı ve azarlamanın peşinden başka bir azarlamayı getirmiş oluyor. Onun için burada kıraat olunurken kella da durmuşlardır. Bazı kıraat alimleri mutlak vakıf olarak durmuşlardır. La tudahu, ona itaat etme, ona uyma. Ey Muhammed, sen bulunduğun hal üzere devam et. Allah'ın dininde sabit kadem ol, sebatkar ol. Yalancı, günahkar, Allah'ın dinini yasaklayan, ibadete engel olmaya çalışan bu insanlara kulak asma. Sen onlara karşı durmaya, Allah'ın dinini yerine getirmeye, işte namazın bir en zirve noktası olan secdeye devam et, secde et ve Allah'a yaklaş. Tabii secdenin de ibadetin de demek ki vazifesi insanı Allah'a yaklaştırmak. İbadet insanı, secde insanı Allah'a yaklaştırır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zaten bir hadislerinde "Akrabu ma yekunul abdu min rabbihi ve huve sacid." Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anı olduğunu ifade ediyor Peygamberimiz. O halde diyor Allah'a çok dua ediniz. Secde halinde Allah'a çok dua ediniz diye Efendimiz söylüyor. Dolayısıyla bu burada secde edip yaklaşmak, ibadet edip yaklaşmak, demek ki Allah'a yaklaşmanın, Allah'a yakın olmanın, Allah'ın yakınlığını hissetmenin. Cenab-ı Hak zaten bize bizden yakın. Bizimle beraber bize bizden yakın ama kul da bunu yakınlığı hissedebilmesi için, Allah'a yakınlık şuurunu elde edebilmesi için demek ki ibadete devam edecek, secdeye devam edecek. Secdenin kendisini Allah'a yaklaştırdığı şuurunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmayacak. İşte bu son ayet, bu 19. ayet İmam Malik hariç diğer 3 mezhep imamına göre secde mahallidir. Bu Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetlerinden birisidir. Okunan ayetlere secde yapmanın vacip mi, sünnet mi olduğu noktasında temel kuralları değişmemekle birlikte 3 mezhebin imamına göre burada secde var. Yani bazıları vacip görüyor bazı secdeleri, bazıları sünnet görüyor ama demek ki diğer 3 imama göre bu ayet secde edilmesi gereken secde ayetlerinden birisidir. Tabii secde insanın kibrini de kırıyor. Bir bakıma Allah'a yakınlaşmanın işte insanoğlu nefsini en zelil hale getiriyor. İki büklüm olup işte insanın en kıymetli uzvu yüzüdür, alnıdır. Allah'ın büyüklüğü, azameti, kudreti karşısında kul kendini sıfırlıyor. Kendini küçülttükçe Allah'a yaklaşmış oluyor. Acziyetini hissettikçe Allah'ın büyüklüğünü hissetmiş oluyor. Dolayısıyla kibirden uzak olur. Secde eden insan, hakiki manada secde eden insan Allah'ın büyüklüğünü tanımış olur, tevazu sahibi olur ve bu şekilde de kendini aradan çıkarınca, enesini, egosunu, nefsini bertaraf edince de Cenab-ı Hakk'a yakınlık elde edilmiş olur. Burada Ruhul Beyan'da şöyle bir rivayet var. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili tabi secdenin ehemmiyetine dair bir hikaye. İbrahim Aleyhisselam bir gün 200 kadar mecusiyi misafir etmiş. İbrahim Aleyhisselam cömert bir peygamber. Halilur Rahman bereketi diye malum bilinir. Cömertliğiyle tanınan bir peygamber. Onlara ikramda bulunmuş efendim. Onlar mecusiler yemeklerini bitirdiklerinde bize ne istersen yapalım, bizden bir arzun var mı deyince İbrahim Aleyhisselam da sizden bir arzum, dileğim var. Nedir diye sorunca İbrahim Aleyhisselam da diyor ki Rabbime bir defa secde edin yeter. Benim Rabbime başka bir şey istemiyorum sizden bu ikramın karşılığında. Madem bizden ne istersen yapalım diyorsunuz. Rabbime bir defa secde edin yeter diye söylüyor. Mecusiler diyorlar ki yani bir defa da bunu İbrahim'in Rabbine secde edelim ne olacak diye aralarında konuşuyorlar. Ondan sonra kendi ilahlarımıza yine döneriz. Bunun bize bir zararı olmaz diye düşünüyorlar. Onlar secde edince, Allah'a secdeye kapanınca İbrahim Aleyhisselam elini açıp Rabbine, Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ya Rabbi diyor, elimden gelen ben her şeyi yaptım, bütün gücümü harcadım ve sonunda onları bu secdeye mecbur ettim. Yani ben onları secde etmeye zorladım, secde ettirdim. Artık bundan başkasına yapacak elimde bir şey kalmadı. Bütün tevfik ve hidayet senin elindedir. Muvaffak kılan sensin, hidayeti veren sensin diye dua ediyor. Bunların kalbini İslam'la süsle diye dua ediyor. Adamlar da tabii İbrahim Aleyhisselam'ın bu duası da makbul olmuş. Bu işte 200 kadar mecusi iman etmiş. Yani secdenin demek ki böyle bir insan üzerinde de tesiri var. Tabii secde dediğimiz zaman secdenin çeşitleri var. Namazda olan secde var. İşte namazın rükünlerinden olan. Tilavet secdesi var işte Kur'an-ı Kerim'de 14 kadar ayet bizim mezhebimize göre. Sehiv secdesi var. Yani namazda yanıldığımız zaman, hata ettiğimiz zaman sehiv secdesi gibi kısımları vardır. Tabii tazim secdesi, korku veya işte yalvarıp yakarmak için secde, şükür secdesi gibi bir takım secdelerden de bahsedilir. Sahih olan görüşe göre işte bu şükür secdesi, korku, tazim secdeleri de müstehaptır. Bunları melekler, peygamberimiz, diğer peygamberler ve Allah'ın salih kullarının yaptığına dair rivayetler var. Ancak bu İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Malik'in şükür secdesini mekruh gördüklerine dair bir görüş var. Onlara göre hamd ve şükür sadece dil ile yapılır. Ama yine Hanefi mezhebinde imameyn dediğimiz İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise şükür secdesi bir Allah'a yakınlık vesilesidir. Bunu yapan kimse sevaba nail olur. Peygamberimizden de şöyle bir rivayet var. İbn Kesir tefsirinde bazı hadis kaynaklarında geçiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu son ayeti, Alak suresinin bu son ayetini okumuş. Ardından da şu duayı yapmış Efendimiz. Allahümme inni e'udu bi affike min ikabik. Allah'ım senin cezalandırmandan, ikabından, cezalandırmandan affına sığınırım. Ve e'udu bi rıdake min sehatik. Senin gazabından rızana sığınırım. Ve e'udu bike mink. Senden yine sana sığınırım diyerek Efendimizin dua ettiği naklediliyor. Dolayısıyla biz de demek ki bu sureyi okuduğumuz zaman Peygamberimizin bu sünnetine uyarak bu şekilde dua edebiliriz. Şöyle izah edilmiş bu Peygamberimizin bu duası. İkabından affına, cezandan affına sığınırımın manası senin celali fiillerinden yine senin cemali fiillerine sığınırım manasına. Gazabından rızana sığınırım demek yine aynı şekilde o manaya olduğu gibi senin sıfatlarından senin sıfatlarına yani celali sıfatlarından cemali sıfatlarına sığınırım. Senden yine sana sığınırım demek senin zatından yine senin zatına sığınırım manasındadır. Çünkü ondan başka sığınak, barınak, dayanak yoktur kul için. Tabi işte secde ile Allah'a yaklaşmanın manası da budur, bu duada gizlidir şeklinde de nakledilmiş. Yine bir secdenin, namazın ehemmiyetine dair şöyle bir rivayet var. İsterseniz onu da nakledelim. Secdenin insanı Allah'a yaklaştırmadaki ehemmiyetine dair bir hadis-i şerif. Rebi'a bin Ka'b radıyallahu anh var sahabilerden. Ben diyor her gece peygamberimizin kapısında gecelerdim. Efendimizin abdest suyunu hazırlardım. İhtiyacı olursa, bir şeye ihtiyacı olursa onu yerine getirirdim. Yani peygamberimizin kapısında adeta bekçilik yapıyor geceleri bu sahabi. İşte o kadar yakınında duruyor ki gece bir müddet Efendimizin Semiyallahu limen hamide, bir müddet Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani peygamberimizin gece ibadetindeki okuduklarını işitecek kadar yakınında, kapısında bekliyor bu sahabi. Bir gün diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte o halini görünce bu Rebi'a bin Ka'b radıyallahu anh'ın benden dilediğini iste. Ne istersen iste benden dedi diyor. Ne arzu edersin buyurdu. Ben de dedim ki ya Resulallah ben senden cennette seninle beraber olmayı istiyorum dedim diyor. Efendimiz de başka bir şey istesen olmaz mı dedi. Çünkü bu çok büyük bir şey, çok zor bir şey. Ben de dedim ki ya Resulallah sen öyle dedin. Benim de başka bir arzum isteğim yok. Benim dileğim budur dedim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse diyor çok secde ederek kendin için bana yardımcı ol. Yani benimle beraber olman için demek ki çok secde et ki efendim bu konuda sana şefaat edebileyim manasına. Bu Müslim'de sahih bir hadis-i şerif, Müslim'de de geçen bir hadis-i şerif. Dolayısıyla demek ki insanın manevi derecesinin yükselmesi, yücelmesi bakımından efendim bu nefsi kırmak bakımından secdenin çok önemli bir yeri var. Secde Cenab-ı Hakk'ın kula ettiği bir ikramdır. Aynı zamanda secde namazı da temsil eder yani. Secdeden maksat Kur'an-ı Kerim'de de bazı ayetlerde sücud olarak, namaz sücud olarak ifade edilmiştir. Yani bir rüknü, bir cüz'ünden namazın tamamı kastedilmiştir. Çünkü dediğimiz gibi secde hali nefsi, insanın enesini, egosunu, benliğini sıfırladığı ve Allah'a en yakın olduğu bir haldir. Sureyi genel olarak düşündüğümüz zaman demek ki işte bu özellikle son kısımlarında anlatılan bu insan tiplerine, Allah'a inanmayan, inkar eden, hatta bununla kalmayıp insanları Allah'a, Allah'ın dininden, Allah'a ibadetten alıkoymaya çalışan insanları aldırmamak, hak yol üzere, doğru yol üzere, Allah'a ibadet üzere devam etmek ve bu şekilde Allah'a yakınlık kazanmaya çalışmak lazım. Engelleyenlerin engellemesine kulak asmadan, aldırmadan insan Cenab-ı Hakk'a ibadet yoluyla, secde yoluyla yakınlığı hissetmeye, şuur haline getirmeye gayret etmesi gerekiyor.
Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Bu şekilde böylelikle Alak suresinin mealiyle ilgili, tefsiriyle alakalı sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah programımızın da tabii sonuna geldik. Bir sonraki programda da inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Bugünlük de programımızın nihayetine geldik. Kıymetli dinleyenler, hatırlatmış olduğumuz gibi bir rica olarak, bir gereklilik olarak belki tilavet secdesinde tekrar hatırlatmış olalım. İnşallah bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.